Ayrım 9. Avukat, fabrikatör, ressam. K bir kış günü kuşluk vakti dışarının bulanık aydınlığında kar atıştırıyordu. Sabahın erken saati olmasına karşın şimdiden alabildiğini yorgun bankadaki odasında oturuyordu. Hiç değilse kendinden küçük memurlar tarafından rahatsız edilmemek için odacıya çok işi olduğunu söylemiş, kimseyi içeri almamasını tembih etmişti. Ama çalışacakken sandalyesine dönüp duruyor, masanın üzerindeki öteberileri usulca sağa sola oynatıyordu. Bir ara farkına varmaksızın kolunu boylu boyunca masanın üzerine yatırdı, başı önünde kımıldanmadan oturmaya başladı. Dava düşüncesi yakasını bir türlü koyvermiyordu. Bir yazılı savunma hazırlayıp mahkemeye sunmasının iyi olup olmayacağını şimdiye kadar belki bin kez düşünmüştü. Kısa bir yaşam öyküsünü kalem alacaktı savunmasında. Önemli bir olayı anlatırken neden bu olayda şöyle ya da böyle davrandığını ve şimdi bu davranış biçimini doğru görüp görmediğini belirtecek, bu ya da öbür türlü görüşünün nedenlerini açıklayacaktı. Kuşkusuz böyle bir yazılı savunma, zaten pek güvenilir biri sayılmayan avukatın yalın kat savunmasına göre bir takım üstünlükler içeriyordu. Davasıyla ilgili olarak avukatın yaptığından nasıl olsa büsbütün habersizdi. Ama herhalde çok bir şey değildi bu. Bir ay var ki görüşmek üzere kendisini çağırmamıştı avukat. Önceki görüşmelerin hiçbirinde de bu adamın davada kendisine pek fazla yardımcı olabileceği izlenimini edinmemişti. Bir kez soracağı sorularla öğrenmesi gereken bilgileri öğrenememişti kendisinden. Oysa bu konuda sorulacak neler yoktu. Önemli olan sormaktı. K gereken soruları kendisi sorabilirmiş gibi bir duyguya kapılmıştı her vakit. Avukata gelince, sorular sorarken hep kendisi anlatmış ya da K'nın karşısında suskun oturup durmuştu. Kulakları iyi işitmiyor olmalıydı ki her seferinde masanın üzerinden biraz öne doğru abanıyor, sakalın orta yerindeki bir kılı çekip çekiştirerek gözlerini döşemeye dikiyor, belki de tam K ile Lenny'nin daha önce bir arada uzanıp yattıkları yere bakıyordu. Arada bir, sanki bir çocukmuş gibi sudan uyarmalar yöneltiyordu K'ya. Hani K'nın sonunda hesap görülürken bir kuruş ödemeyi düşünmediği, sıkıcı olduğu kadar boş sözlerdi hepsi. Baktı ki K'yı umutsuzluğa düşürdü, onu yeniden biraz cesaretlendirmeye kalkıyor ve anlatmaya koyuluyordu. Şimdiye kadar buna benzer pek çok davayı, kimini bütünüyle, kimini kısmen kazanmışmış. Belki K'nınki gibi çetin davalar değilmiş bunlar. Ancak dışarıdan bakıldı mı daha da umut yok sanılırmış. Bu davaların bir listesi de masasının üzerinde duruyormuş. Bu arada eliyle gözlerden birine vuruyordu. Ama ne yazık ki meslek sırrı olduğundan gösteremezmiş. K'nın bütün bu davalarda edindiği zengin deneyimlerden yararlanacakmış kuşkusuz. Tabii hemen çalışmaya başlamışmış. Mahkemeye sunulacak ilk dilekçe bitmek üzereymiş. Ve pek önemliymiş dilekçe. Çünkü savunmanın ilk andaki etkisi dava seyrine çokluk belirleyebilirmiş. Ne yazık ki hani bu noktaya da K'nın dikkatini çekmesi gerekiyormuş. Kim vakit ilk dilekçeler hiç okunmadan kalırmış mahkemede. Şimdilik sanığın sorgulanması ve gözaltında tutulmasının her türlü yazılı belgeden önemli olduğu belirtilerek dilekçeyi kısaca alır dosyaya korlarmış. Baktılar dilekçe sahibi pek diretiyor, o zaman da derlermiş ki dosya hazırlanıp karar verilirken bütün evraklarla birlikte ilk dilekçe de gözden geçirilecektir. Ama ne yazık ki bunda çok vakit yapmazlarmış. İlk dilekçeye kaldırılıp atılırmış bir kenara ya da büsbütün kaybolup gidermiş. Dava sonuna kadar saklansa bile okunmazmış pek. Ama bu yalnızca bir söylenti olarak kulağına gelmişmiş. Hani bütün bunlar üzücü şeylermiş ama pek de nedensiz değilmiş. Kanun şu noktayı gözden uzak tutmaması gerekiyormuş ki duruşmalar açık yapılmazmış. Mahkeme gerekli görürse öyle de olabilirmiş kuşkusuz. Ama kanunda duruşmalar açık yapılacak diye bir kayıt yokmuş. Bu yüzden de mahkemedeki dosyalar, özellikle iddianame, sanık savunucusuna gösterilmez, gösterilmeyince de ilk dilekçenin neye dayanılarak kaleme alınacağı genellikle bilinmez, bilinse de işte öylesine bilinir. Onun için ilk dilekçede dava bakımından önemli bir noktanın bulması zaten şans işidir. Gerçekten de kanıt değeri taşıyan derli toplu dilekçeler ancak sonraları, iddianamede yer alan maddelerle gerekçeleri teker teker daha bir açık seçik belirtip ortaya çıktı mı veya ne oldukları kestirilebilir duruma geldi mi hazırlanabilir. Bu koşullar altında sanık savunucusunun durumu pek olumsuz ve güç bir durumdur tabii. Ama bu da yine kasten böyledir. Çünkü kanun sanığın avukat tutmasına izin vermez de yalnızca göz yumar. Hatta kanunun ilgili yerinden böyle bir hoşgörü anlamının çıkarılıp çıkarılmayacağı bile tartışma konusudur. Bu durumda biraz inceleyip sık dokunuldu mu, mahkemece kabul edilmiş avukatlar diye bir şeyden söz açılamaz. Avukat diye mahkeme önüne çıkanların hepsi, gerçekte kaçak çalışan avukatlardır yalnız. Bu da kuşkusuz bütün meslektaşlar için bir risk arasıdır. Kanun ileride kaleme işi düşerse, avukatlar salonuna bir göz atabilir, bunda bir yol görebilirmiş. Salondaki avukatlarla karşılaşınca korkup irkilecekmiş. Bir kez Avukatlara daracık ve basık tavanlı bu salon ayrılmasında mahkemenin onlara karşı küçümsemesi açığa vurulmuş kendini. Bütün ışık içeriye küçük bir pencereden girermiş. Pencere de öylesine tepedeymiş ki dışarı bakmak isteyecek bir avukatın kendisine omuz verecek birini bulması, üstelik hemen pencere önündeki bacadan tüten dumanları yutup kurumlarla elinin yüzünün siyahlanmasına katlanması gerekirmiş. Salonun perişanlığına yalnızca bir örnek olarak bir yıl aşkın zamandır döşemede duran delik gösterilebilirmiş. Hani içerisine düşülecek kadar büyük değilmiş ama. İnsanın bir bacağı da pekala sonuna kadar gömülebilirmiş yine de deliğe. Avukatlar salonu tavan arasının üst katında bulunuyormuş. Yani biri kazara deliğe düşse bacağı tavan arasının alt katına tam sanıkların bekleştiği koridora sarkarmış. Avukatlar arasında bu gibi durumların rezalet diye gösterilmesi hiç de abartma değildir. Yetkili makamlara şikayetler en ufak bir sonuç vermez. Öte yandan avukatların kendi paralarıyla salonda herhangi bir onarıma girişmeleri kesinlikle yasaklanmıştır. Ama avukatlara böyle bir davranışta bulunmasının bir nedeni de var kuşkusuz. Sanık savunucusunu elden geldiği kadar aradan çıkarmak, bütün işi sanık üzerine yıkmak. Aslında fena bir görüş değil. Ama buna bakıp söz konusu mahkemede sanıklar için avukatların gerekmediği sonucuna varmak kadar yanlış bir şey olamaz. Hatta avukatlara başka mahkemelerde duyulan gereksinim bu mahkemedeki kadar büyük değildir. Çünkü soruşturma bu mahkemede genellikle yalnız kamuoyundan değil sanıktan da gizli yürütülür. Tabii yürütülebildiği kadar. Ama bu pek geniş ölçüde de mümkün olur hep. Yani sanığın kendisi de mahkemedeki dosyaları göremez. Yapılan sorgulamalardan da bunların dayandığı evrak üzerinde bilgi edinmek çok güçtür. Hele zaten serseme dönmüş, kafası binbir düşünceyle dolu dalgın sanık için. Dolayısıyla bu işi avukat alır üzerine. Avukatlar sorgulamada genellikle hazır bulunmaz. Bulunamayınca da sorgulama biter bitmez sanığı yakalayıp soru yağmuruna tutarlar. Hatta elden geldiğince sorgulama salonunun kapısının önünde yaparlar bunu. Yine de çok vakitsilik, bulanıktır sanığın verdiği bilgiler. İşte bu bilgilerden avukat, savunmaya elverişli olanlarını ayıklayıp alır. Ama bilgi kaynaklarının en önemlisi değildir bu. Çünkü usta bir avukat ötekilerden daha çok bilgi edinebilirse de bu yoldan yine de daha fazla bir şey öğrenilemez. Bu konuda asıl kaynak avukatla bazı kişiler arasındaki ilişkilerdir. Ve savunmanın gerçek değerini işte bu ilişkiler belirler. Hani K da kendi deneyimlerinden bilecekmiş ki mahkemenin en alt kademelerindeki örgüt pek öyle mükemmel değilmiş. Görevine boş veren, rüşvetle satın alınabilen memurlar varmış burada. Onun için de mahkemenin su sızmaz kalın duvarlarında bir bakıma gedikler bulunuyormuş. İşte avukatların çoğu bu gediklerden içeri sızar. Rüşvet vermeler, casusluklar hep buralardan yapılır. Hatta şimdi değil ama eskiden dosyalar bile çalınırdı. Bu yoldan sanık hesabına bir an için şaşılacak ölçüde olumlu kimi sonuçlar sağlanabildiği inkar edilemez. Böyle sonuçlarla da küçük avukatlar sağda solda caka satar, kendilerine yeni müvekkiller elde etmeye çalışırlar. Ama davanın ileriki seyri üzerinde ya etkisiz kalır ya da olumlu bir etki gösteremez bu sonuçlar. Ancak gerçekten değerli olan bir şey varsa dürüstlük temeline dayanan kişisel ilişkilerdir. O da yüksek memurlarla. Yüksek memurlarla derken tabii yalnızca alt kademe yüksek memurlarını söylüyorum. İşte ancak böylelikle davanın seyri etkilenebilir. Hani başlangıçta göze gözükmeyecek kadar küçüktür bu etkileme ama giderek büyür. Kuşkusuz bu işin üstesinden gelebilecek hepsi 3-5 avukat vardır. Dolayısıyla K avukat seçme işinde pek isabetli davranmış. Doktor Hult gibi eşi dostu bulunan bir ya da iki avukatı ya çıkar ya çıkmazmış. Böyle avukatlar avukat salonundakilerle tabii görüşmezlermiş. Onlarla bir alıp verecekleri de yokmuş zaten. Ama buna karşılık mahkemedeki memurlarla çok sıkı bir ilişki içindeymiş. Yani Doktor Hult'un her vakit mahkemeye yollanıp koridorlarda sorgu yargıçları kazara dışarı çıkacaklar da eşref saatleri ise ağızlarından işe yarar ama çokluk sadece öyle görünen bir laf alacağım. Eşref saatleri değilse bu kadarcık bir başarı bile elde edemeden döneceğim diye beklemesinin gereği yokmuş. Hayır. Kaan'ın kendisi de görmüşe, içlerinde kodamanların da yer aldığı memurlar kendi ayaklarıyla gelir, kendi gönül zırhlarıyla davaya ilişkin açık seçik, hiç değilse kolay yorumlanabilecek bilgiler verir, davanın ileride izleyeceği seyri tartışırlarmış. Hatta bazen ikna edebildikleri, sizin görüşünüzü seve seve benimsedikleri bile olurmuş. Ama bunlara, hele bu son noktada fazla güvenmek de doğru değilmiş. Çünkü bir bakarsan sizinle konuşur, kesin bir dille şöyle yapacağım, böyle yapacağım derler ve yapacakları da sanığın savunmasına yararlı bir şeydir. Ama sizden ayrılır ayrılmaz doğru kalem odalarına yollanıp ertesi gün için yapacaklarını söylediklerinin düpedüz tersi bir mahkeme kararına başvururlarmış. Hatta sizinle konuşmadan alsalar o kadar sert düşmezmiş bu karar. Tabii buna karşı elden bir şey gelmezmiş. Çünkü söz konusu memurların sizinle mahrem konuşmaları mahrem konuşmalar olarak kalır ve sanık savunucuları başka bakımdan ilgili beylerin teveccühlerini yitirmemeye çalışmak zorunda bulunmasalar bile konuşulanlardan açıkça sonuçlar çıkarmazlarmış. Öte yandan tabi bu beyler yalnız insan sevgisinden ya da dostluk duygusundan sanık avukatlarıyla, kuşkusuz bunların içinde yalnız işinin eri olanlarıyla ilişki kurmazlarmış. Daha doğrusu onlar da bir yerde avukatlara bağlıymışlar. İşte daha ilk aşamalarında bile gizli bir mahkemeyi öngören adli bir mekanizmanın sakıncalı yanı burada gösteriyormuş kendisini. Memurların halkla ilişkileri yoktur. Orta büyüklükteki sıradan davaların pekala üstesinden gelirler. Böyle bir dava da kendi yolunda adeta kendiliğinden yürür. Sırası geldikçe bir dokun verirsin olur biter. Pek basit davalarda ise pek çetinlerindeki gibi sık sık apışır kalır bu memurlar. Gece gündüz habire yasalarla düşüp kalkarlar da bu yüzden insanlar arası ilişkileri doğru dürüst kavrayamazlar. Oysa söz konusu davalarda bunu bilmeden pek yapamaz, yapamayınca da akıl danışmak için kalkıp avukata gelirler. Arkalarına taktıkları bir odacı genellikle pek gizli dosyaları getirir. Hani hiç umulmadık nice beyler şu pencere önünde dikilmiştir de avukat bey gerekli öğütlerde bulunabilmek için masa başında dosyaları incelerken adeta kare kare düşünüp sokağa bakmıştır. Ayrıca böylesi fırsatlarda beylerin mesleklerini ne ölçüde ciddiye aldıkları ve başa çıkamayacakları engellerle karşılaştılar mı, kendileri nasıl büyük bir umutsuzluğa kaptırdıkları da görülebilirmiş. İşleri başkaca da kolay değilmiş hani. Haksızlık edip gördükleri işi kolay sanmamalıymış. Mahkemede çalışanlar kademe kademe yükseliyor, memurlar arasında bir hiyerarşi uzayıp gidiyormuş. Hatta işin içinde olanlar bile pek başına sonunu kestiremezmiş bu hiyerarşinin. Bir yandan davalar genellikle alt kademe memurlarından da gizli görülür, dolayısıyla bu memurlar ellerinden geçen dosyaların ilerideki seyrini şöyle tas tamam pek izleyemezlermiş. Dosyalarla karşılaşır, bilmezlermiş nereden geldiklerini, dosyalar ellerinden çıkıp gider, bilmezlermiş nereye gittiklerini. Yani davanın çeşitli evreleriyle en son verilecek yargı ve yargının nedenlerini görüp inceleyemez, dolayısıyla bunu sağlayacağı bilgilerden yoksun kalır, ancak davanın yasalarda kendileri için belirlenmiş parçasıyla uğraşabilirlermiş. Bunun yani ellerinden çıkan işin ilerisi üzerinde de genellikle sanık avukatından çok daha az bilgi sahibiymişler. Çünkü sanık avukatı neredeyse dava sonuçlanıncaya kadar sanıkla yitirmezmiş ilişkisini. Yani bu bakımdan da memurlar sanık avukatından bazı değerli bilgiler öğrenebilirlermiş. Bütün bunlar göz önünde tutuldu mu, kimi sanıklara hakaret eder gibi davranan memurların, her sanık böyle bir davranışla karşılaşırmış, sinirliliklerine şaşılmazmış artık. Ne kadar sakin görünseler de bütün memurlar hep sinirli olurmuş. Elbet bundan da en çok zarar gören küçük avukatlarmış. Örneğin gerçeğe de pek yakın görünen şöyle bir olay anlatılır. Kendi halinde efendi bir adam olan yaşlı bir memur, özellikle avukatın mahkemeye sunduğu dilekçeler yüzünden içinden çıkılmaz bir durum almış, çetin bir dava dosyasını bir gündüz bir gece aralıksız inceler. Gerçekten de bu memurların hamaratlıkta üzerlerini yoktur. Sabaha karşı, herhalde pek verimli sayılmayacak 24 saatlik bir çalışmanın ardından kapıya gidip pusuda bekler. İçeri bir avukat girmeyi görsün, merdivenden yuvarlar aşağı. Aşağı yuvarlanan avukatlar merdiven sahanlığında toplanır. Ne yapıp edeceklerini konuşmaya başlarlar. Bir yandan içeri girmeye hakları yok aslında. Olmayınca da memura karşı yasal yoldan herhangi bir girişimde bulunmaları pek düşünülecek gibi değil. Ama öte yandan mahkemede geçirilmeyen her gün bir kayıp kendileri için. Yani ne yapıp yapıp illa salona girmek zorundadırlar. Derken anlaşırlar aralarında. Yaşlı memuru uğraştırıp yoracak, böylelikle içeri gireceklerdir. Aralarından bir avukatı düzenli olarak yukarı yollarlar. Avukat koşa koşa çıkar merdivenlerden. Elden geldiği kadar ama pasif bir direnişten sonra bırakır kendini memura. Onun kendisini aşağı yuvarlamasına sineye çeker. Aşağıda ise meslektaşları avukatı tutarlar. Bu yaklaşık bir saat sürer. Sonunda zaten gece çalışmaktan halsiz düşmüş yaşlı memur iyiden iyiye yorulup kaleme döner. Aşağıdakiler önce hiç inanmak istemezler buna. Gerçekten kimse yok mu diye kapının arkasına bakması için ilkin birini yollar. Ancak daha sonra içeri girerler. Herhalde olup bitenlerden ötürü söylenmeyi bile göz alamamışlardır. Çünkü avukatlar, içlerinden en küçüğü bile hiç değilse az buçuk görebilir durumu, mahkemelerde herhangi bir yeniliğe ön ayak olmak ya da bunu gerçekleştirmek hevesinden büsbütün uzak bulunur. Gel gelelim, hani pek tipik bir özellikmiş bu, hemen her sanık, hatta düpedüz kıt görüşlüleri bile mahkemeye ayak atar atmaz, yapacakları yenilik öneri üzerinde düşünmeye koyulur. Böylelikle de çokluk, başka yerde harcamaları pek daha uygun zaman ve enerjiyi çarçur ederlermiş. Tek doğru yol, ortadaki durumu kabullenmekmiş. Ayrıntılarda yenilik yapılabilse de, ki saçma ve yersiz bir inançmış bu, taş çatlasa ileriki davalar hesabına biraz bir başarıdan fazla bir şey ele geçirilemezmiş. Ama buna karşılık her vakit ikinci memurların özellikle dikkatlerini üzerine çeker. Böylelikle çıkarınıza ölçüsüz derecede gölge düşürürmüşsünüz. Yani dikkati çekmekten sakınmak gerekiyormuş. Bir şey ne kadar saçma görünürse görünsün, serin kanlılığı elden bırakmamalıymış. Sonra şurası bilinmeliymiş ki bu büyük örgüt adeta dünya durdukça duracakmış. Siz bulunduğunuz yerde kendi başınıza bir değişiklik yapmakla kuyunuzu kazabilir ve içine düşebilir misiniz? Ama bu büyük örgüt sizin yapacağınız değişiklik dolayısıyla uğrayacağı sarsıntıyı bir başka yerinde giderebilir, dengeyi sağlayabilirmiş. Bütün parçaları birbirine bağlıymış çünkü. Hatta belki eskisinden daha derli toplu, daha bir uyanık, daha mansız ve daha bir hain karşınıza bile çıkarmış sonradan. Dolayısıyla işi aksatacak yerde en iyisi avukata bırakmalıymış. Suçlamalar hele nedenlerini enine boyuna açıklayamadıktan sonra pek bir yarar sağlamazmış insana. Hani söylemeden duramayacakmış, kalem şefine karşı takındığı tavırla kanun hayli zarar dokunmuş davasına. Şimdi bu nüfuzlu kişinin yardımına başvurulacak kişiler listesinden adeta çıkarılması gerekiyormuş. Dava konusuna şöyle bir dokunsanız, sözlerinizi işitmezlikten geliyormuş açıkça. Bir bakıma memurlar da çocuk gibiymişler. En mesum davranışlarında bile, ama kanun davranışı ne yazık ki böyle değilmiş, ikide bir alınır, canciğer dostlarıyla bile selamı sabahı keser, onlarla karşılaştılar mı yüzlerini çevirir, onların aleyhinde elden ne geliyorsa yaparlarmış. Ama bir de bakarsınız, bunun için öyle olağanüstü bir neden de bulunmazmış işin tuhafı. Sizin zaten yok, zaten yok deyip göze aldığınız bir şakaya güler, sizinle barışırlarmış. Yani bu memurlarla geçinmek hem kolay hem güçmüş. Bu konuda nasıl davranılacağını gösteren kurallar yokmuş pek. Kimi zaman ortalama bir insan ömrünün bu işten biraz başarı sağlamak için gerekli bilgileri kavrama yettiğini görmek şaşırtırmış insanı. Ama elbet herkes gibi kötümser anları da olmaz değilmiş insanın. Böyle anlarda sanırmış ki şimdiye kadar çalışıp didinmiş, en ufak bir başarı elde edememiştir. Öyle gelirmiş ki insana iyi bir sonuca bağlanan davalar daha baştan böyle sonuçlanacağı bilinenlermiş yalnız. Kimse yardım etmeden de zaten bunlar iyi bir sonuca ulaşırmış. Gel gelelim onca koşmalara, onca emeklere, insana sevincinden bayram yaptıran bütün ufak tefek sözde başarılara karşın öbür davalar yitirilirmiş. Bu durumda da kuşkusuz hiçbir şeye güvenilemezmiş. Hani bir soran olsa aslında tıkır tıkır yürüyen davaları sırf başkalarının yardımına başvurarak sapayolara sürüklediğini bile çaresiz kabul edermiş insan. Bu da nihayet bir çeşit kendi güven demekmiş. Ama söz konusu durumda zaten kala kala bu güven kalıyormuş geriye. Avukatlar çok zaman böyle bunalımları, bunalımdan da başka bir şey değilmiş bunlar zaten, onca zaman tıkır tıkır yürüttükleri bir dava ansızın ellerinden çekilip alınca geçirirlermiş. Hiç kuşkusuz bu durum bir avukatın başına gelebilecek felaketlerin en kötüsüdür. Hani davayı avukatın elinden alan sanığın kendisi değildir. Böyle bir şeyle dünyada karşılaşılmaz elbet. Sanık bir kez belli bir avukat seçti mi ne olursa olsun artık ayrılmaması gerekir ondan. Madem ki kalkıp daha önce sizden yardım istemiştir, tek başına davayı yürütemiyor demektir. Yürütemeyince de kendi isteğiyle ayrılmaz sizden. Ama kuşkusuz dava kim vakit öyle bir yön alır ki avukatın bundan böyle bir adım daha ileri atmasına izin verilmez. Davaymış, sanıkmış ve daha ne varsa düpedüz çekilip alınır elinden. Bu durumda memurlarla aradaki en sıkı dostluklar bile işe yaramaz olur. Çünkü memurların kendileri de bir şey bilmekten çıkarlar. Dava işte öyle bir evreye girer ki sana herhangi bir yardımda bulunamaz artık. Bundan böyle davaya kapısından içeri ayakıtlamayacak mahkemeler bakar. Hatta sanıkla bile eskisi gibi görüşemez avukat. Ve bir günde eve dönüp bakar ki binbir çaba ve güzel umutlarla hazırlayıp mahkemeye sunduğu o bir sürü dava dilekçesi masasının üzerinde durmaktadır. Davanın bu yeni evresine aktarılamadıklarından gerisin geri yollanmışlardır kendisine. Hiçbirinin bir paçavradan kalır yeri yoktur. Ama henüz yitirilmiş sayılmaz dava. Yo asla. Hiç değilse insanı böyle bir sanıyı benimsememeye zorlayan bir neden ortada bulunmaz. Yalnızca dava üzerinde artık bilinmez bir şey ve bir şey de öğretilinemez. Ama işte bu gibi durumlar binde bir baş gösterilmiş. Sonra kanun davası böyle davalardan olsa da henüz söz konusu evreye gelinceye kadar hayli zaman geçmesi gerekirmiş. Şimdilik bir avukat için yapılacak daha bir sürü iş varmış. Bu işlerin yapılacağına da güvenebilirmiş K. Dediği gibi, dilekçe henüz mahkemeye sunulmamış ama acelesi de yokmuş. Yetkililerle ön görüşmeler yapmak daha da önemliymiş ve bunlar da yapılmışmış. Açıkça itiraf etmek gerekirse alınan sonuçlar değişikmiş. Ama işin ayrıntılarını şimdilik açığa vurmasa daha iyi edermiş. Çünkü kanun üzerinde olumsuz bir etki yapabilir, kendisini aşırı umutlara, sevinçlere ya da aşırı tasalara sürükleyebilirmiş bunlar. Ancak şu kadarını söylemeliymiş ki, memurlardan bazısı durumu çok iyi görüyormuş. Seve seve yardım edeceklerini bildirmişler. Bazısı da pek iyimser değilmiş ama yine de yardımlarını asla esirgemeyeceklerini belirtmekten geri durmamışlar. Yani sonuç genellikle pek sevindiriciymiş. Ama buna bakıp özel bir takım yargılara varmak da doğru değilmiş. Çünkü bütün ön görüşmeler başlangıçta birbirine benzer ve ancak işin ileride izleyeceği seyir bunların gerçeklerini belirlermiş. Ama şurası da kesilmiş ki henüz ortada yitirilen bir şey yokmuş. Hele bir de kalem şefi olup bitenlere karşı elde edilebildi mi? Bunun için de çeşitli girişimlerde bulunulmuşmuş. O zaman bütün dava cerrahların deyişiyle temiz bir yara durumuna gelir ve işte o zaman ileriye güvenle bakılabilirmiş. Bu ve buna benzer konuşmalar bakımından üstüne yoktu avukatın. Kaan'ın her ziyaretinde tekrarlanıyordu aynı sözler. Habire ilerlemeler kaydediliyor ama bunların ne türlü ilerlemeler olduğu asla açıklanmıyordu. Boyuna ilk dilekçe üzerinde çalışılıyor ama ilk dilekçe bir türlü bitirilemiyor ve çokluk bir dahaki görüşmede iyi ki bitirilemediği söyleniyordu Kaan'a. Çünkü iki görüşme arasında geçen sürenin dilekçeyi mahkeme sunmak için hiç de uygun bir zaman olmadığı anlaşılıyordu. Bunu da önceden kestirmek imkansızdı. Bazen Ka, avukatın konuşmalarından düpedüz bitkin düşüp tüm güçlüklere karşın gene de işlerin pek yavaş yürüdüğünü belirtmeye kalkıyor, hiç de yavaş yürümediği cevabını alıyordu. Elbet Ka zamanında avukat diye başvursaymış, şimdi işler çok daha ileri bir noktaya ulaşırmış. Ama ne yazık ki Ka bunu safsaklamış. Ve söz konusu davranışın ileride yalnız zaman bakımından değil, başka sakıncaları da görülecekmiş. Bazen Lenny Hızır gibi bir odaya giriyor da, ancak o vakit avukat konuşmasına ara veriyordu. Lenny hep böyle ayarlıyordu ki, Kaan'ın yanında avukata çayını getiriyor, sonra Kaan'ın arkasına geçip dikiliyor, avukatın bir çeşit açgözlülükle çay takım üzerine abanışını, fincana çay koyup içişini izler gibi yaparken, elini sezdirmeden Kaan'ın eline bırakıyordu. Bu arada tam bir sessizlik kaplıyordu odayı. Avukat çayını yudumluyor, Ka yanı başındaki Lenny'nin elini sıkıyor, Lenny de zaman zaman usulca Ka'nın saçlarını okşamak cesaretini gösteriyordu. Çayını içtikten sonra, ''Sen daha burada mısın Lenny?'' diye soruyordu avukat. Lenny, ''Çay takımını kaldıracaktım da'' diye cevaplıyordu. Bunun üzerine Ka son bir kez Lenny'nin elini sıkıyor, derken avukat ağzını silip taze bir güçle yeniden Ka'ya veriştirmeye başlıyordu. Avukatın neydi elde etmek istediği? Umut mu, umutsuzluk mu bilmiyordu Ka. Ama şurasını kesinlikle görüyordu ki, savunması güvenilir ellerde değildi. Olabildiğince sivrilme hırsı, ayrıca büyük bir dava gözüyle baktığı Kaan'ınki gibi bir davayı belki şimdiye kadar hiç üzerine almadığı, nedenle gizlese de halinden açıkça seziliyordu avukatın. Ama yine de bütün anlattıkları doğru olabilirdi. Ne var ki, habire sözünü ettiği memurlarla arasındaki özel ilişkiler kuşku uyandırıyordu. Bu ilişkilerden bir tek Kaan vardı yararlandırılacak. Avukat bunların küçük memurlar, yani yüksek memurlara pek bağlı kişiler olduklarını asla belirtmeyi unutmuyordu. Belki de bu küçük memurların yükselebilmesi bakımından davanın belirli bazı yönlere yönelmesi gerekmekteydi. Acaba bu memurlar avukatı davayı istedikleri yöne yönlendirmekte mi kullanıyorlardı? Tabii hep de sanığın zararına yönlendirmeler oluyordu bunlar. Belki her davada böyle davranılmıyordu. Doğrusu böyle bir şey ihtimal verilemezdi. Ama bir yandan kuşkusuz öyle davalar vardı ki bu davalarda yardımlarına karşılık avukatlara bazı çıkarlar sağlanıyor. Avukatın şanına gölge düşürülmemesi bu memurların da işine geliyordu. Ama durum böyleyse avukatın dediğine göre pek çetin yani hatır sayılır bir dava olan ve daha başlar başlamaz mahkemenin büyük ölçüde dikkatini çeken Kaan'ın davasında ne türlü bir tutum izleyecekti bu memurlar. Neler yapacakları pek bilinmez de değildi. Buna ilişkin belirtiler vardı ortada. Bir kez aylardır süre gelmesine karşın ilk dilekçe hala mahkemeye sunulmamıştı. Sonra avukatın söylediğine göre dava hala başlangıç evresinde bulunuyordu. Kuşkusuz bu da sanığı uyutup onu eli kolu bağlı tutmak, sonra da damdan düşer gibi bir mahkeme kararıyla karşısına çıkmak ama hiç değilse aleyhte sonuçlanmış soruşturma dosyalarının üst makamlara iletildiği haberiyle onu gafil avlamak için biçilmiş kaftandı. Ne yapıp yapıp Kaan'ın kendisinin işe el atması gerekiyordu. Hele bu kış sabahındaki gibi kendini alabildiğini yorgun hissedip zihninden binbir düşüncenin adeta farkına varmadan gelip geçtiği zamanlar iyiden iyiye inanıyordu buna. Artık eskisi gibi davayı küçümsemiyordu. Dünyada tek başına yaşasaydı, o zaman bir dava düşüncesi de söz konusu olmazdı kuşkusuz. O zaman işten değildi böyle bir küçümseme. Ama ne çare ki amcası onu çekip avukata götürmüştü, aileyi düşünmek zorundaydı. Sonra bankadaki işi de davanın seyrinden pek ayrı ellenilemezdi artık. Hatta birinde boş bulunmuş, eş dost önünde anlaşılmaz bir memnunlukla davanın sözünü etmişti. Başka bazı kişiler de nasıl haber almıştı davadan. Üstelik Fräulein Büsner'le ilişkisi sanki davaya ayak uydurmuş, sarsıntı geçiriyordu. Kısacası davayı canı isterse kabullenir, istemezse kabullenmez gibi bir durum artık pek yoktu ortada. Bir kez davanın içine girmişti, dayanacaktı. Yoruldu mu fenaydı. Ne var ki aşırı ölçüde tasalanmak da gereksizdi şimdilik. Bankada çalışmasıyla az zamanda hali yüksek bir mevkiye erişmişti. Herkesin takdirini kazanmış, eriştiği mevkide tutmasını becermişti. Şimdi kendisine bu durumu sağlayan yeteneklerini biraz da dava yöneltmesi gerekiyordu. Bunu yaptı mı hiç kuşku yok işin sonu selametti. Bir şey elde etmek istiyorsa en başta suçlu olabilirim düşüncesini kafasından kovması şarttı. Suç diye bir şey yoktu ortada. Bugüne kadar bankanın bir sürü büyük işini çekip çevirmiş, hepsini de başarıyla sonuçlandırmıştı. Dava da bunlardan biriydi yalnız. Öyle bir iş ki her işte olduğu gibi pusuda bekleyen çeşit çeşit tehlikelerle doluydu. Ve işte bu tehlikelere göğüs germesi gerekecekti. Kuşkusuz söz konusu amacı bir suç arayıp durmakla değil, düşüncelerini elden geldiği kadar çıkarını gözetmek üzerinde toplayarak ulaşabilirdi. Onun için de vakit geçirmeden en iyisi daha bu akşam avukattan vekaletini çaresiz geri alacaktı. Bu avukat için onun kendi anlattıklarına göre işitilmedik ve belki de aşağılayıcı bir davranış olacaktı. Ama K, dava uğrunda harcadığı çabaların kendi avukatının ortaya çıkardığı engelleri toslamasına göz yumamıyordu. Bir kez avukatı silkip üzerinden attı mı, dilekçe hemen mahkemeye sunulacak ve belki her gün ısrarla dikkate alınması istenecekti. Elbet bunun için K'nın öteki sanıklar gibi şapkasını sıra altlarına sokup mahkeme koridorlarında pineklemesi yetmezdi. Kendisi gidecek, olmazsa kadınlar, daha olmadı başka kişiler yollanıp her Allah'ın günü memurlar rahatsız edilecek, parmaklıklar arasından koridora bakacakları yerde masalarının başına geçip kanun dilekçesini incelemeye zorlanacaktı. Bu çabalar aralıksız sürdürülecek, her şey güzel güzel planlanıp sıkı bir denetim altında tutulacaktı. Anlasın da bakalım mahkeme, hakkına sahip çıkmasını bilen bir sanık nasıl olurdu? K bütün bu düşündüklerini yapabileceğine güveniyorsa da dilekçeyi kaleme almanın güçlüğü yine de yıldırıyordu gözünü. Eskiden, örneğin bir hafta önce böyle bir dilekçeyi kendisine mahkemeye sunmak durumunda kalabileceğini düşündükçe utanç duymuş, ama bunu hazırlamanın güç bir işte olabileceğini hiç aklına getirmemişti. Anımsadığına göre bir sabah, tam da işi başından aşkın olduğu bir sıra, ansızın her şeyi bir kenara itmiş, böyle bir dilekçede yer alacak düşüncelerin taslağını yapmak, taslağı gerekirse buyurun deyip avukata vermek üzere not defterini çekip önüne almıştı. İşte o anda kapısı açılmış, müdür yardımcısı kahkahayı basarak içeri girmişti. Bunun üzerine K pek bozulmuştu. Müdür yardımcısı dilekçeye gülmemişti kuşkusuz, dilekçeden nereden haber olacaktı? Az önce işittiği bir borsa nüktesi olmuştu onu güldüren. Nüktenin anlaşılması da bir resmin çizilmesini gerektirdiğinden masanın üzerine abanmış, kanlı elinden kalemi alıp dilekçe taslağının yapılacağı not defterine resmi çiziktirmişti. Bugün ise o eski utançtan eser kalmamıştı. Dilekçenin ister istemez hazırlanması gerekiyordu. Bankada vakit bulamadı mı, ki pek mümkündü bu, evde çalışacak, geceleri hazırlayacaktı. Baktı ki geceleri yetmiyor, izin alacak, ne yapıp yapıp yarı yolda kalmayacaktı. Yalnız ticari konularda değil, her işte her vakit bundan saçma bir şey düşünülemezdi çünkü. Dilekçe neredeyse sonu gelmeyen bir çalışma demekti, orası öyle. Pek çekingen, korkak olmaması gerekiyordu. Ama yine de dilekçenin dünyada bitip biteceği yok sanısına kolaylıkla kapılabilirdi insan. Hani avukat gibi miskinlik ve düzenbazlıktan değil, yoksa ne diye dilekçeyi tamamlamasında avukat. Tersine, dava konusu nedir, ileride nasıl bir gelişme gösterebilir, bunu bilme işine karşın bütün geçmiş yaşamını, en ufak olay ve davranışları varıncaya dek anımsayıp anlatması ve eline boyuna bir süzgeçten geçirmesi gerekiyordu onun için. Ve sonra ne tatsız bir işti bu. Ah, bir gün emekliliğe ayrılsa, çocuklaşmış zekasını boş bırakmamak, ayrıca uzun günleri geçirmek için böyle bir şeye başvurabilirdi belki. Ama şimdi bütün düşüncelerini bankadaki görev üzerinde toplayacağı bir zamandı. Henüz gelecek yolunda ilerlemesi bitmemiş ve daha şimdiden müdür yardımcısı için bir tehlike oluşturmaya başlamıştı. Bu durumda baş döndürücü bir hızla geçip gidiyordu her saat. Sonra gençti. Kısa akşamlarla gecelerin tadını çıkartmak istiyordu. Öyleyken şimdi bir dilekçeyi hazırlamakla mı uğraşacaktı? Böylece yine kendi kendine yakınıp durmaya başlamıştı. Sadece bu duruma bir son vermek üzere parmağı kendiliğinden bekleme odasındaki zilin düğmesine gitti. Düğmeye basarken gözlerini kaldırıp saate baktı. 11. 2 saat gibi uzun ve değerli bir zamanı hayallere dalmakla geçirmiş, 2 saat öncekine göre kuşkusuz daha da güçsüz düşmüştü. Ama ne de olsa kaybedilmiş bir zaman sayılmazdı bu. Önemli görebilecek bir takım kararlar almıştı. Derken odacı çeşitli mektup ve yazışmalarla hayli bir süredir kendisini bekleyen iki bayın kart vizitini getirdi. Terslik bu ya, tam da bankanın hiç bekletilmemesi gereken müşterileriydi bu baylar. Ne diye böyle uygunsuz bir zamanda gelirlerdi? Bayların ise çalışkan bir adam olan K, sanki niçin özel işlerini böyle en uygun iş saatlerinde görür diye soran bir halleri vardı. K daha önce olanlardan yorgun düşmüş, yorgun durumda bundan sonra olacakları bekleyerek baylardan birini kabul etmek üzere ayağa kalktı.